Zeynep Şenel Gence ile Her Tel'den Sohbetler.
Merhaba, ben Zeynep Şenel Gencer. Sosyal Bilimler Org bünyesinde hazırlamış olduğumuz Her Tel'den Sohbetler podcast'ine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kadın dizileri. Bu yapımlar izlerken içimizin açıldığı güzelliklerle karşılaştığımız izlekler değiller maalesef. Kadın sorunlarından, kadınların yaşadığı sorunlara eğilen anlatılardan en çok kadınların bahsetmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tema dahilinde çarpıcı bulacağınızı düşündüğümüz bazı yapımlara yer vereceğiz. Sohbetimize Netflix'te yayınlanan 10 bölümlük mini dizi The Maid ile başlayacağız. Konuğumuz Yeni E Dergisi editörü Ekinsu Devrim Danış. Hoş geldin Ekinsu.
Merhaba Zeynep, hoş bulduk.
Sen dizi izleyicisi olarak diziyi izlerken bir zorluk çektin mi? Nasıl hissettin?
Yani aslında gerçek hayatın kendi ritmiyle uyumlu bir ağırlığı var dizinin. Dolayısıyla bir kadın olarak Alex'in karşılaştığı tümseklerle baş etme serüveni ya da içinde bulunduğu tahakküm sarmalı ile mücadelesi ne yazık ki Türkiye'deki kadınların da yaşadığı sorunlarla düşünce çok tanıdık hepimiz için. Ama yine de dizinin çok sinik vurguları olduğunu düşünmüyorum. Yani bu gibi fiziksel ya da cinsel şiddetin işlendiği dizilerde ya kaderci bir çıkma, seçeneksizlik üzerinden bir kurban anlatısı oluyor ya da yine kadının kahramanlaştırıldığı, yani her türlü tümsekle ve kuşatılmışlıkla tek başına mücadele ettiği neredeyse fantastik bir güçlü kadın anlatısı oluyor. Evet. Bence bu dizi ilk olarak o klişe ikiliği aşıyor. Yani şiddetin o toplumsal ve sistemik arka planına vermesiyle birazcık daha farklı bir yerde de duruyor. O yüzden hani öyle bir dram anlatısı izlemiyorsun. Bence evet. O açıdan önemli.
Daha iç açıcı bir izlek gibi. Bana da öyle geldi. Bir de ben ilk bölümde Alex'in ya evden kaçışını açıkçası çok dehşetengiz buldum. Yani neyle karşılaşmış olabilir diye düşünüyorsun bir anda bir kadın olarak. Ve sanki hani bir canavarı uyandırmak istemiyormuş gibi ayağının ucuna basarak böyle bir evden sıyrılışını gerçekten dehşetengiz buldum. Ve insan herhalde bu kadar yalnız olmasa böyle bir şeye de duruma da hani gelmez ve hani bu şekilde kaçmaz diye düşündüm açıkçası. Bana yani çok korkunç geldi. Bir de hani bir anda evsiz kalması da hani o sistemin içerisinde çünkü arabada yatıp kalkıyorlar ve polis de diyor ki ya sosyal servise git ya Walmart otoparkına git. Yani mutlaka sence bir şiddete uğrayan bir insanın yani sonuçta fiziksel bir şiddet olmadığı için kanıtlayamayacağını da sanırım düşünüyor. Evet. O yüzden de bir şekilde hani sosyal servise gittiğinde de hani suistimale uğramadığını ve hani evsiz olmadığını söylüyor. Bu sence biraz tuhaf değil mi? Nasıl bunu algılayamıyor bu vaziyete olduğunu veya olduğu durumu nasıl algılayamamış olabilir?
Ya bence zaten dizinin önemli unsurlarından biri de o. Yani izleyicinin şiddet algısının sınırlarını da zorlayarak şiddet tasvirini çok farklı boyutlarıyla tartışıyor. Şimdi şöyle düşünelim. İlk bölümde Alex evden kaçtığında ya diyoruz çok ciddi bir şey yaşanmış olmalı. Yani sadece alkol aldığında işte camı pencereyi kıran, onun dışında sanki gerçekten de iyi bir baba hani ayıpken gibi bir algı da yaratıyor. Dolayısıyla o duygusal şiddetin tanımlanmasındaki muallaklıklar ya da fiziksel şiddete giden yoldaki o ilk nüveleri anlamak, buralarla cebelleşmek, buraları birazcık sorgulamak açısından da önemli. Çünkü Alex'in dediğin gibi kendisinin dahi bu şiddet olarak tanımlaması epey uzun sürüyor. Orada önemli bence, sığınma evindeki Daniel şöyle bir şey söylüyor. Yanındaki duvarı yumruklamak duygusal istismardır. Isırmadan önce havlarlar. Sana vurmadan önce duvara vururlar. Bir sonraki sefer suratına vuracak da bunu biliyorsun. Gibi bir ifadesi var. Yani oradan şuraya geleyim sorduğun soru açısından. Alex o evden kaçmaya iten mevcut şiddet bir noktadan sonra sadece Alex'in ne yaşadığını tanımlama sorumsalını da aşıyor. Yani artık devletin birçok kurumlarına da onaylatmalı yaşadığı şiddeti. Yani mesela çocuğunun vekaletini kaybetmemek için yaşadığı şiddetin yasal sınırlar içerisinde de bir kere tanımlanmış olması gerekiyor. Ya da devletten dediğin gibi destek alabilmesi için yoksulluğunun da çerçevelenmeye, kanıtlanmaya ihtiyacı var. Yani her ne kadar Alek kendi serüveni açısından bu bir şiddet olarak tanımlamakta zorlansa da nihayetinde kendi fark ettiği noktada devletin bütün kurumları tarafından da artık çerçevelenmeli. Bunun bir şiddet olarak anlaşılması gerekiyor. Zaten Alex'in bütün mücadelesi de yaşadığı şiddet ve sonrasında hani yine yaşadığı yoksulluğun görece katlanılabilir olduğunu düşünen bir sistem var. Şimdi bu katlanılabilir olduğunu düşünen sistemle de mücadele ediyor ve tam da bu bütün devletin kurumları da buradan kapı tutuyor aslında. Ya burada şey, seninle de izlemiştik, Unbelievable dizisinde de bu var aslında. Yani yaşadığı cinsel şiddetin inandırıcılığı hani hem toplum tarafından, hem koruyucu annesi tarafından, hem de devletin erkek hakkı tarafından sorgulanan bir genç bir kadını izledik. Dolayısıyla
o daha zordu.
Evet, o çok çok zordu. bir de çok tekil hikayeler izledik orada. Her bölümde başka bir kadının hikayesi. Mesela orada da kadın kurtuluşu yaşadığı tecavüzü reddetmekte bulmuştu bir yerden sonra.
Kamuoyu oluşturmasını beklediler. Bir türlü kamuoyu oluşturmadı. Yani kendisine inanan hiç kimse yoktu. Destek olan kimse yoktu. Sonuçta bir şekilde kolluk kuvvetleri de araştırması gereken insanlar da kendisine inanmadı. Muhtemelen Alex de belki o durumdaydı. Çünkü daha sonraki bölümlerde de arkadaşlarına hani olayı anlattığında gerçekten böyle sanki o durumu bir türlü konduramıyorlarmış gibi bir tavır takınıyorlar. Yani özellikle Şan'ın tarafından görüştüğü arkadaşları bir türlü konduramıyorlar. Hatta bir tanesi belki hatırlarsın, o nişan partisinde diyor ki yani evet o benim kocamın, müstakbel kocamın en iyi arkadaşı. Yani onun da, o da bana kendi hikayesini anlattı. Hikayenin kendi tarafını bana anlattı ve hani aslında kıza da belki çok inandırıcı gelmemiş ki bir anda böyle bir orayı terk edip yani sen de hani çok şeysin, taraflısın, yalan söylüyor olabilirsin gibi bir tavır takılıyor. Kızcağız bir anda böyle kalıveriyor. Yani ne olduğunu da bir türlü anlayamıyor. Niye destek görmediğini de bir türlü anlayamıyor. Çok
tuhaf. Ya bu biraz şeyi hatırlatıyor aslında. Yani şiddet gören kadının birazcık da etrafındakilere bunu anlatma noktasında yaşadığı yıpranma süreçleri. Yani sanki aile içi şiddeti düşünelim mesela. Polis karakoluna gittiğindeki ilk alacağı refleksi Alex'in aslında arkadaşları, çevresindeki kişiler Alex'e bir şekilde uyguluyor. Yani işte eşindir, kocandır, siz ailesiniz. Sonuçta iyi bir insan. Düzeltilebilir şeyler bunlar gibi mesela. Devlet nasıl ki aileyi oradan yeniden çözüm olarak görüyorsa.
Evet.
Burada da mesela benzer bir şey var yani. Hatta bizzat Alex'in karşılaştığı kadınlar açısından düşünelim. Ya orada çok yoğun bir erkek dayanışması varken Şan ve Şan'ın hatta Alex'in babası arasındaki ilişkiyi düşünelim. Yani evet. Alex'in annesiyle bile kuramadığı, daha doğrusu çevresindekiler Alex'e kuramadığı bir kadın dayanışması eksikliği de var. Ya da işte arkadaşları açısından. Hep daha Şan'ın kendi süreçleri üzerinden düşünülüyor. Hatta böyle Şan bir nevi de böyle mağdur erkek gibi sanki. Yani böyle Alex'ten kaynaklı işte hayatını yaşayamamış. Alex hamile kalmış. Bir de onunla uğraşmak zorunda kalmış. İşte bisikletle keşfe çıkacaktı. O da yarıda kaldı falan. Hani bütün her şeyi de Alex'in omzuna atan. Neredeyse bir mağdur erkek aslında Şan.
Yani o kendini gerçekleştirememesini zaten sürekli kızın üzerine atıyor ama bir yandan da şöyle bir şey var. Kız da annesinden hani göremediği desteği aslında bir şekilde Şan'a zaten hani yönlendirmiş gibi. Yani kadın çünkü Şan'ı terk ettiği zaman direkt diyor ki bir sorun olduğunu düşünüp kurcalamaya başlarsan mutlaka bir şey bulursun. Yani bu sonuçta destek olan bir annenin söyleyebileceği bir şey değil bence. Kadının kendisine veremediği şefkati ve desteği muhtemelen bir de istismara uğramış bir insan olduğu için çocukluğunda da sürekli babasının yaptığı istismarı veya işte şiddeti evde görmüş ve sanki şöyle bir şey düşündüm ben, bu olaya alışmış ve bunu hani yetişkinlik hayatında da sanki normal bir ilişki buymuş gibi bunu aramış ve o yüzden şu anda bulmuş gibi bir çıkarım yaptım. Çünkü sonuçta onu normal olarak algılamış yani ve hani o gidip temizlediği evdeki annenin çocuğu kilitlediği odaya girmeden de zaten hani babasının o gösterdiği şiddetten hani duyduğu o korkuyla gidip bir hani dolaba saklanıp hani karanlıkta beklediğini bile hatırlayamadı. Yani o anda zaten hatırlayıverdi ve sonra annesini işte aramaya o anda karar verdi. Yani kadının da hani belki bir şekilde tehlikede olabileceğini fark etti. Ve şey yap, belki de öyleyse hani o kadar insanlarla çok kendini hani empati kurulmasını bekliyor ama kendisi de belki bir şekilde empati kuramıyor. Çünkü hani sorunları var. Ama sorunun olduğunu bir şekilde hani somutlaştıramadığı için kafasında çözümü de o noktada kaçırıyor veya işte ulaşmakta zorlanıyor çözüme. Yani bu şekilde düşündüm.
Bir yandan da bu gibi anlatılar da sanki şiddetin aile içinde bir sarmal olduğu ve bundan da asla kaçamadığın bir kadercilik kurgusu da oluyor. Hatta Kırmızı Oda dizisinde de öyle. Neredeyse artık faalle yani empati yapmak durumunda kaldım. Onun çocukken ailesinden gördüğü şiddet, eşine uyguladığı şiddet, çocuğuna uyguladığı şiddet. Yani sanki bu sistemin de birazcık aslında suçu kendi üzerinden atıp tekil bireylere yüklediği, hatta aileye yüklediği yere doğru da gidiyor. Yani sistem aslında mükemmel, çok tıkırında işlerken bir takım bozuşmuş tekil bireyler, işte ailesine travma geçirmiş, bir takım psikolojik sorunlar yaşamış ve dolayısıyla bunlar sistemin anomalisi gibi, normalde sisteme içkin olmayan ama bir takım bireylere yüklediğimiz failikler gibi bir yanlış anlatıya da gidebiliyor bazen. Ben seni o açıdan bizim bu arka planı çok sevdim. Yani meselenin gerçekten devletin sorunlarıyla birlikte şiddeti nasıl yeniden ürettiği. Yani kadının artık en son 9. bölümdeydi galiba. Yeniden evin üretmesindeki çaresizlik.
Maalesef. Çok kötüydü. Ya şimdi şöyle de bir şey düşündüm. Bürokrasiyi ele alış noktasında da seninle de onu bir ara bir konuşmuştuk. İşe girmesi için mesela bir şekilde kreş yardımı alması gerekiyor kadının. Kreş yardımı için işe girmesi gerekiyor. Yani yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan gibi. Yani neden bu kadar zorlayıcı bir sistemle baş ettirmek zorunda kalıyorlar? Zaten kadın istismara uğradığını bile yeni anlamış. Hani sudan çıkmış balık gibi bir şekilde kendini bulmaya çalışıyor. Ama o anda da bürokrasi devreye girip yani illaki her şeyi somutlaştırmasını isteyen, böyle sürekli bir evrak işine insanları boğan bir durum söz konusu. Ve hani bu aslında belki de ben şöyle de düşündüm. Hani kurbanların kendilerini bir şekilde korumaya almaları ve bu olayı somutlaştırıp bunun aşmaya çalışmaları noktasında da çok problematik. Bana öyle geldi. Bir de kadının yaşadığı sorunları bu tür yapımlar gösteriyorlar. Ama iyi günlerini, yani o mücadeleden sonraki iyi şeyleri biz asla göremiyoruz. Ve sanki böyle evet bunlar da yaşandı, bu insan gitti ama sanki böyle muğlak bir noktaya gitmiş gibi. Yani o annesinden mesela ben hiç kurtulamayacağını düşündüm son bölümlerde. Yani annesi sürekli kendisini aşağı çeken bir insan. Yani ondan sürekli bir onay bekliyor. Yani üniversite mesela kabul edildiği zaman lokantada otururlarken kadın bir türlü tebrik ederim bile diyemiyor. Ben orada hani sanki kendisine acımaya başlamış gibi. Yani işte bu da beni bırakıp gidecek. Ben de burada tek başıma kalacağım, beni kaderime terk ediyor gibi. Hani kendisi için üzüldüğünü orada düşündüm. Kızı tebrik edip onaylayamadı ama sürekli onay bekliyor kadından. O da biraz şey problematik. Yani bunu ben araştırırken hani bunun anne yarasıyla ilgili bir şey olduğunu bu bilgiye ulaştım. Yani gerçekten annelerin belki de çocukların hayatı üzerinde önemli bir rolü var ve bunu hani bu dizide çok gerçekten net bir şekilde vurguluyor.
Yani annesi de bir nevi geçmişte yaşadığı ve hala da bir şekilde bir istismarın parçası olduğu bir durum var. Dolayısıyla yani tam da Alex'in bugün yaşadığı o yalnızlık, tek başına mücadele etme süreçlerini belki annesi de tek başına göstermeye çalıştı. Ve bütün bunlara rağmen yine de hayatta kalabilmek için bir semptom oluşmuş onda. Yani Alex suçlaması, yine de işte Sean gibi biriyle birlikteliğin devam ettirme noktasında motive etmesi. Bütün bunlar aslında bir semptom olmuş. O kadın çünkü kendi yaşadığı süreci göğüsleyememiş, mücadele edememiş. Bunun altında ezilmiş. Dolayısıyla kendisi o yaraları taşıyor.
Evet.
Ve yalnız kalmış. Şimdi Alex'le bir bağ kuramaması da belki biraz bu yüzden olabilir. Yani o yıpranma süreçlerini yaşayıp da ezilmiş, altında kalmış, bir kadın dayanışmasının içerisinde kendini var edememiş bir anneden bahsediyoruz burada. Çünkü bunu aksi halde şey yaparsak, bir anne kız ilişkisi gibi bir yerde belki darlaştırdığımızda, annesinin de bir kadın olarak üzerindeki sorumluluklarla yaşadığı şiddetle baş etme süreçlerini de sanki yatsımış olma ihtimalimiz de olabilir. Ama bence şeyi hakikaten konuşalım, yani kadınlar arasında çok ciddi bir böyle bir yan yana gelememe, tam tersi birbirini yargılama meselesi varken erkekler o kadar rahat dayanışıyor ki birlikte sır saklıyorlar. Yani birbirinin hata aslında bilip o sır üzerinden birbirlerine yoldaşlık ediyorlar. Yani ki Alex'in kendi babası bir yandan. Şanlı.
Evet, babası da zaten problematik, yani istismarcı bir kişilik sonuçta. Ve hani adamın karavanda Alex'i gerçekten hani orada bir tacize varan bir, hani tam bir şiddet olmasa bile, yani fiziksel olmasa bile daha doğrusu, duygusal bir şiddet baskı uyguladığını gördüğü halde hiç sesini çıkarmadı. Ve sonrasında da zaten hani mahkeme için hani tanıklık yapmasını istediğinde de sadece sustu. Yani orada bir şey var, erili bir şey, dayanışma var. Neden kendi kızı için o zaman öne çıkmadı? Yani aslında annesi de aynı şekilde çok varlık gösteremedi. Ama belki babası hani daha ailesi olan, hani hayatını bir şekilde daha yola koymuş gibi görünen birisi. Ondan sanki daha fazla bir eylem bekliyoruz. Ama o da başa çıkıyor. Tamamen yabancı insanlar daha fazla yardım ediyorlar. Yani mesela Regina gibi. Başta hani hiç aslında faydası olmayacağı düşündüğümüz biri. Çok daha büyük yardım yaptı. Yani sonuçta hani orada annesiyle yan yana gelemedi. Arkadaşlarıyla bir türlü yan yana gelemedi. Ama hiç tanımadığı insanlarla, yani destek grubundaki mesela insanlarla, Regina gibi, hiç sınıfsal olarak da aslında hiç bir şeyi olmayan, hani bağlantısı olamayacak bir insanla yan yana geliverdi. Yani bir şekilde demek ki bir kamuoyu oluşturulması veya bir destek olması kurbanların hayatında demek ki çok büyük değişiklik yapabilecekken, bir şekilde sistem tarafından da yalnız bırakılmış. Yani o fark etme anına kadar bile açıkçası bu konuda tamamen ne denir, kulü olası yani olduğunu düşünüyorum ben. Çok ilginç yani gerçekten.
Bu arada Regina ile olan ilişkisi bence de önemli. Yani farklı sınıflardaki kadın nerede ortaklaşıyorlar, nerede yan yana duruyorlar diye belki hani sorduğumuzda biraz sanki ikisini birbirine yakınlaştıran anne olma deliği diye hatırlıyorum. Hatta Alex'in de mesela kendi evinden ayrıldığından sonraki sürece kadar daha çocuğa odaklı hareket ettiğini izliyoruz. Yani belki de yaşadığı duygusal istismarı yalnız olsa kabullenecek, daha katlanılabilir kılacak ama çocuğunun farklı bir yaşantısı olsun istiyor. Yani Medin'in saçlarının arasından cam parçası çıkmak istemiyorum diyerek gitti mesela.
Evet.
Dolayısıyla hani şey de belki tartışabiliriz. Yani kadınlar mücadele azminin gücünü illa çocuğundan almak durumunda da gibi. Yani Regina açısından bakalım. Şimdi zenginler sanki böyle yalnız, sahte hayatlar yaşıyor. Öyle ki işte hiçbir işlerini kendileri halledemiyor. Çocuğunu nasıl seveceğini, nasıl uyutacağını dahi bilmiyor. Yani sanki gerçek olan her şeyin karşısına şaşkına dönen bir hayat biçimi.
Evet, sanki.
Düşünce biçimi varken diğerinde hatta bizimkine birazcık mahkemedeki hali gibi, o sahneyi de konuşalım. Elini koyduğu, evet, nereye koyacağını bilemeyen hakimle nasıl konuşacağını bilemeyen. Hani neyse, çocuk burada yani illa bir mücadele azminin içindeki gerçek ya da iyi duyguları serbest bırakacak hayatlılıkta bir önem taşımak zorunda olurlar. Regina açısından Regina'nın bütün naifliği ve iyiliği çocukla birlikte sanki ortaya çıkıyor. Ve oradaki, evet, sınıfsal karşılaşmalar bir anda yok oluyor diyor. Yani bu çok bir yanıyla gerçekçi de değil. Burada asıl bence sıkıntılı olan zaten Alex'in çalıştığı değerli hizmetçiler ekibindeki diğer çalışanlar arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Orada bir dayanışma yok. Yani ABD'deki emek süreçlerine baktığımızda evet, düzensiz, taşeron, birbirini tanımayan, bence siz emek süreçlerini yaşıyor çoğu kişi. Yani çalışanların birbirini bile tanımadığı bir emek süreci var. Yani böyle bir işçi işveren ayrışması ya da kümelenmesi de çok bariz olmadığı için çalışanlar da kendini çok öyle bir sınıfa ait gibi de hissediyor. Çok birbirinden, evet, ayrı, kopuk, tekil hayatlar. Herkes orada Alex gibi. Belki işte sığınma evinde kalabilmek için çalışan, kendine bir iş bulan yarı zamanlı kendi hayatını sürdürebilmek için değerli hizmetçiler ekibinde olan Alex gibi belki yüzlerce kadın var ama hiçbirine kendi arasında bir mücadele, bir dayanışma, asla bunun üyesini göremiyoruz. Yine de Alex gidiyor, Regina ile kuruyor o dayanışmayı.
Evet.
Bence bizi bu açıdan en azından vurguladığı şey itibariyle bana çok gerçekçi gelmedi.
Yani şöyle, şimdi aslında işe girmesi noktasında biraz şey problematik. Yani işe giriyor ama temizlik malzemelerini mesela kendi cebinden ödüyor. Veya tek vapur kartı veriyor ilk çalıştığı yer. Ama onun dışında benzin parasını kendisi ödüyor. Ve bunu zaten hani o yan balonlarla çok net bir şekilde anlatmış. Yani sürekli oradaki paranın azalması meselesiyle. Ve türlü iki yakasını bir doğrultamayacak, bir araya getiremeyecek vaziyette. Ama bir anlamda hani çalışırken bu olaydan, bu şeyden, döngüden kurtulabileceğini düşünüyoruz. Ama sanki daha fazla yoksulluğa itiliyor gibi. Çünkü hani aslında o çalıştığı iş de bir şekilde hani kendisini her açıdan kullanan, sömüren bir iş gibi. Yani bir kere mesela işe Regina'nın evine ilk gittiği zaman bir türlü işini yaptığı halde ücretini alamadı. Tekrar geri dönmek istedi. Çocukla beraber sevgili oldular o proje iskelesinde falan. Yani kadının köpeğini kaçırmak zorunda kaldı tekrar parayı almak için. Yani bir şekilde orada bir sınıf çatışmasından ziyade tabii orada yani Regina'nın bir türlü hani kızının durumunu anlayamaması gibi bir hani sorunsal da var. Ama bir anlamda da kendisi için hani ayağa kalkıp mücadele etmeye başladığı an bir anda herkesin tavrı değişiyor gibi. Yani orada belki de hani bağımlı olan kişilikler hayatındaki belki insanlar, kendisi belki o kadar bağımlı bir kişilik değil. Yani ben mesela annesine kocasını çok bağımlı bir kişilik olarak gördüm. Belki hani Regina da kızın sonuçta hani gelmediği zaman işe koşup evine gidip ya işte nerede diye sorması da hani belki de hayatındaki insanlar bağımlı kişilikler veya onları bir şekilde çekiyor. Bu da aslında hani orada yaşamış olduğu travmanın belki bir sonucu diye düşünüyorum ben. Hani onları hayatından çıkarmakla zaten hani destekleyen kendisine işte bir şekilde bir görev verip hani sorumluluk yükleyip sen de bunu yapabilirsin diyen insanların arasına girdiği zaman bir anda zaten hani koleje kabul edilmeye başlıyor veya işte hayatını bir şekilde eline almaya çalışıyor. Yani kontrolü eline almaya yönleniyor. Bu da bence çok aslında vurgulayıcı bir şeydi.
Evet, zaten klasik Netflix dizilerinde son dönem böyle bir şey de var. Yani atıyorum borçluluk ve yoksullaşma böyle eşitsiz bir sömürü sisteminin kötü sonuçlar olarak aksettiriliyor. Ama bu sınıfsal ayrışmaların üretim ilişkilerinin nezdindeki gerçekliği de böyle yansımıyor. Yani bir şekilde birileri bir yoksulluk içerisine düşmüş kendiliğinden ve bir takım çarpışmalar yaşıyorlar ve buradan bakalım kim kurtulacak gibi. Neredeyse bir Squid Game'deki durum gibi. Hani o açıdan tam da bu sömürü ilişkilerinin kuruluğunda evinde çalıştığı kadın ile Regina ile farklı bir dayanışma kurabiliyor Alex. Yani kendisine duruma düşüren, bu kuşatılmışlığa sebep olan sistemi de çok ayırdı. Çok daha belki kişisel düşünüyor bir yandan. Ya da işte tam da biraz dizinin de bize vurgulamaya çalıştığı, senin de dediğin gibi belki farklı bir hayattan gelseydi, eğitimli bir kadın olsaydı, sanat tarihi okusaydı belki de böyle sorunlar yaşamayacaktı. Daha başka karşılaşmalar, daha başka arkadaşlık ilişkileri içerisinde olsaydı ya da o bağımlılık ilişkileri içerisinde olmasaydı yürüyüp gidecekti. Böyle sorunları da olmayacaktı. Yani aynı tabir American Dream.
Evet.
Gibi. Yani gerçekten çaba harcarsan, mücadele ederken o bireysel iradeni korursan, o yüzden bir fantastik bir kahraman gibi görüyorum bunu. Hani sen de zaten bu işin içinden çıkarsın gibi yine kolektif mücadele dışında, birliktelik ya da dayanışma dışında tekil bir hayatını kurtarma arayışı.
Evet.
Zaten sonunda da kızıyla birlikte Montana'ya gidiyorlar, proje kabul alıyor. Uyanayı da çok şaşırtıcı değil. Netflix'in ya da Hollywood filmlerinin bu meselelere, yoksulluğa, boşluğa, tecavüze, cinsel şiddete değinse de nihayetinde işin içinden çıkış noktası olarak her zaman bizim önümüze koyduğu şey bireysel kurtuluş ideolojisi oluyor. Tabii biz bugün Türkiye'de yaşayan kadınlar için bunun çok da böyle olmadığını biliyoruz en azından. Hani bizim gerçekliğimiz çok daha farklı, gerçekliğimiz de daha farklı yani. Belki ileride onu da değiniriz yani o ABD'deki sosyal evet. güvenlik sistemi, sığınma evleri ve Türkiye'deki hani kadınların Alex gibi benzer süreçlerden nasıl geçtiği, Türkiye'deki sığınma evleri ya da devlet politikaları. Belki burada değiniriz.
Ben mahkeme sahnesine dönmek istiyorum. Senin evet. de daha önceden vurguladın. Ya bana biraz bilerek absürt bir hale getirmişler gibi geldi. Çünkü aslında orada söylenen hiçbir şey yok. Yani yasal olarak da orada konuşulan bir şey yok. Böyle bla bla bla deyip hani geçilen bir mahkeme sahnesi var. Ve yani hani biraz da hani hukuk sistemiyle de hani böyle bir eleştirir gibi, dalga geçer gibi sanki bir durum söz konusu. Ben sonuçta alkolik olacak kadar yani içen bir insana nasıl sistemin tespit edemediğini açıkçası bir türlü anlayamadım. Bir de kadının mağduriyeti yani kanıtlamak için illa gidip bir karakolda oradaki insanları, polislere kendisini inandırması mı gerekiyordu bu durumda? Çünkü bu noktaya getiriyor. Yani başta sosyal yardımda da söylediği, yani karakola gidip eğer istismar mağduru olduğunu söyleseydi sana işte bir barınak bulabilirdik gibi bir sonuç. Bir de bir şekilde hani adamın orada haklı çıkması bir anda gerçekten şok edici bir durumdu. Nasıl bu noktaya geldi?
Evet, bu arada çok tanıdık olduğumuz bir şey yani. Resmen Şan takım elbise giyerek gelmiş mahkemeye. Yani böyle bir iyi hal indirimi diye bizim de Türkiye'de çokça tartıştığımız mesela aslında. Yani şöyle, orada bile bir sıfır geriden başlıyor aslında Alex'in mücadelesi. Yani işte Şan'ın alkolik olması, şiddet faili olması bir yerde duruyor. Ama Alex sırf aracı yanlış yere park edip bunu tehlikeye atmasına baktığımızda, karşılaştırdığımızda sanki bir terazi dengesizlik var gibi. Ya elbette hukuk sistemi de bu vakaya bir eşitler ilişkisi olarak dahi bakmıyor. Yani bir annenin çocuğunun hayatını tehlikeye atması ile bir babanın ara sıra içtiği içki ve şiddet çok aynı terazide değil. Mahkeme sahnesi de bence dediğim gibi hukuk sistemi ile toplum arasındaki mesafeyi çok iyi gösteriyor. Yani aynı dili konuşmuyoruz bir kere. Yani Alex hakimin ne karar verdiğini bile anlayamıyor. Orada işte bla bla bla diye geçiyoruz galiba. Çok hatırlamıyorum. Ya da yasa yasa yasa yasa gibi.
Evet, öyle bir şey söyleniyor.
Yani aslında orada şöyle bir durum var. Alex'in asla anlayamayacağı, hiçbir zaman ait olmadığı bir dille hiçbir zaman kendini anlatamayacağı gerçeğini birazcık gösteriyor. Yani birazcık hani adliyeye giren, mahkemeye çıkan insanın bu elini kolunu nereye koyacağını bilememesi, nasıl hitap edeceğini bilememesi, böyle devlet erkanının karşısında bir böcekleşmesi gibi. Yani o ne karar çıktığını bile anlayamıyor. Hani o kadar farklı ki.
Evet.
O mesafe o kadar büyük ki aslında. Birazcık da şey gibi, yani mahkemelerin de toplumsal bir mücadele, bir basınç olmadığında ne kadar böyle göstermelik bir mizansen olduğunu da ifade ediyor bence o sahne. Yani bir şekilde bugün toplamda zaten burjuva hukuku her ne kadar bazı yasalarla kadını korusa da sen mücadele etmediğinde, o yasayı uygula demediğinde nihayetinde erkeği koruyan, hatta bu kadın erkek arasındaki meseleyi bir eşitler ilişkisi gibi bakan, yani nasıl ki hani iş davalarından işçiyle işveren arasında bir eşitsizlik gerçeği üzerinden işçi lehine bugün karar çıkaran bir iş mahkemesi varsa çoğunlukla. Şimdi burada da benzer bir şekilde olması gerekirken hani adamın bir takım elbise giyip gelmesiyle bitiyor iş. Yani daha çok işte Alex'in nasıl iyi bir anne olmadığı tartışılıyor daha çok.
Peki bu kurtuluş anlamında Alex'in karşısına sürekli bir erkek figürü çıkarılmasına ne diyorsun? Yani öncelikle babası kendi evinde kalmasını teklif etti. Sonra da karşısına bir Nate figürü çıktı. Onu da hani barda ilk o çocuğu gördüğü zaman masaları temizliyormuş sanırım. Sonradan hani mühendis oldum ben deyince kafasını mikrofona vurduğu sahne geldi. Onu hatırlıyor musun paralel kurguda? Yani evet. Hani sanki dizi diyor ki yani aslında hani senin dediğin gibi başka bir seçim yapmış olsaydın farklı bir noktada olurdun veya işte bu insanın eşi olurdun ve böyle bir şey çekmezdin falan. Yani sanki kendi seçimleri nedeniyle hani o noktaya gelmiş gibi yine suçlayıcı bir hani vurguyla orada sonuçta böyle bir duruma düşürüveriyor o karakteri. Bir de hani adamı karşısına çıkarıyor sürekli, hani adam aslında gerçekten ben belki de iyi niyetli ama bir talepkar bir yanı da var yani sanki böyle bir şey bekliyor gibi evini açması falan. Ve hani önce çocuğunun hani Medine'nin kendi çocuğunun da aynı kreşe gitmesini teklif etti. Sonra evini açtı falan. Yani böyle bir neden bir erkeğe ihtiyaç duyuyorsun ki bir kadın ayakları üstünde durmak için? Bu noktası hani dizinin bana biraz anlamsız yani problemli gibi geldi. Sanki hani mutlaka bir kurtarıcının mutlaka bir erkek olması gerekiyormuş gibi. Çok yanlış bir imaj çiziyor gibi geldi. Yani ya babasına ya da başka bir eşe gitmesi gerekiyor ki bulunduğu hani durumlar kurtulsun. Üstelik o da kendi yanlış seçimi nedeniyle başına gelmiş gibi bir, sanki öyle bir cümle kuruyor gibi geldi bana.
Evet evet haklısın. Geçmişe döndüğünde niyetle olma ihtimalini nasıl kaçırdığını bir sorguluyor. Ama orada şey bence çok önemli. Yani Nate karakteri gerçekten böyle duygusal istismarın çok çarpıcı bir örneği. Yani çünkü şöyle bir izlediğimde kibar ve iyi bir adam olarak hem cinslerinden farklı bir yerde duruyor kitapta. Eğitimli, nasıl konuşacağını bilen, hassas, ince, yani yardım teklifinde bulunurken bile böyle Alex'i ezmekten imtina eden bir tereddütle yaklaşıyor. İlk etapta ama bir yandan da böyle bir yapış sürekli karşısında bitiyor, sürekli bir çıkma teklifi edecek, edemiyor, bunu sezdiriyor. Yani kadın orada nelerle boğuşurken sürekli Nate'in karşısına çıkıp ilgisini anlamasını beklediği, belki karşılık beklediği de bir durum var. Bu biraz beni açıkçası rahatsız etti. Yani rahatsız etti derken aslında Nate karakterinin de aslında kadının o kuşatılmışlığının bir parçası olduğunu bence güzel gösteriyor.
Evet.
Ya çünkü kadından bir beklentisi var Nate. Bu çok var. Bunu çok incelikle falan yapıyor. Gizlemeye çalışıyor ama bir yerden sonra artık açık açık yemeğe çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz gibi. Her gün her gün dibinde biten zehirli bir sarmaşık gibi hakikaten. Zaten onu çok rahat fark ediyor Alec bir yerden sonra. Yani ya çünkü adam duygusal bir baskılama sürecine giriyor ki Alex'e karşı. Alex bir yerden sonra kendini de eleştirdiği, adama da ayıp ettim. Aslında birçoğumuzun da gündelik yaşamında böyle yaşadığı, belki sorguladığı bir duygusal istismarın çarpıcı bir örneğiydi bence. Neydi?
Ya peki sence Alex neden bir hani eşit olma durumunu bir anda gündeme getirdi? Yani orada da mı sanki hani bütün hayatında böyle yayılan bir sürekli suçlu bulunmaktan kaynaklı belki bir hani insanların onayını bekleme duygusu kendisine orada belki o duygu sirayet etti. Çünkü hani eşit olmadığınız için diyor, seninle bir lokantada karşılıklı oturup yemek yiyemem diyor mesela. Hani beni diyor hani bir charity case olarak aslında görüyorsun sen diyor. Yani orada da bir hani problemli bir durum var. Kendi algısı içerisinde de aslında sorunlu olduğu bir kısım var. Yani evet anlıyor adamın bir şekilde bir şeyler beklediğini ama bunu sanki hani kendisini layık görmüyormuş gibi adama. Sanki aynı konumda şeyde değillermiş, kulvarda değillermiş gibi algılayarak bunu yansıtıyor. Bu da sanki hani biraz uzun yıllar yaşadığı duygusal istismarın sanki sonucuymuş gibi geldi bana.
Biraz da sınıfsal bir ayrışma da var orada. Yani Alex'in bir günü gerçekten benzinciden 5 kuruş daha çeker mi çekmez mi, işte yarına ne yiyebilirim mi, bugün de aç kalacağız mı gibi. Yani aslında çok temel, yani hayatta kalmak adına verdiği bir mücadele var, bir yaşam var. Öte yandan Nate'in dünyası bambaşka. Yani hani böyle klasik bir Türk filminde zengin işte oğlan yoksul kadın meselesi değil bence buradaki. Tam da yani yaşam koşullarının nasıl düşündüğünü de, nasıl sevdiğini de, bir günün nasıl geçirdiğini, neyden keyif aldığını belirleyen artık bir gerçekliği var. Yani ki evet Alex farklı bir yaşam tarzına, daha tüketim odaklı bir yaşam tarzına da özeniyor. Tabii ki herkes gibi en iyisini hak ettiğini düşünüyor. En güzel bluzu, kaşmir bluzu giymesinin hak ettiğini düşünüyor. En iyi şarabı içmesi gerektiğini düşünüyor. Ama o işte Regina'nın evindeki mesela durum açısından diyorum. Ama şunu da gayet farkında. Onun gündelik derdiyle ne için gündelik problemleri o kadar farklı ki.
Evet.
Belki burada hani çok böyle mekanik, rasyonel bir yorumlayıp biz birbirimize yakışmayız gibi değil ama yani kadın kendisinin bilmiyorum, çok da gündelik dertler açısından aynı çizgide olmadıklarını düşündüğü için bir sevgisizlik de var. Yani bir sevginin olduğunu da düşünüyorum ben bir aşık ya da neyse karşı.
Peki Nate'le bu olay bir şekilde hani bu noktaya gelmeden önce tekrar eski kocası hayatına giriyor. Ve hani annesinin kriz geçirmesiyle bir noktada tekrar hani hayatına böyle bir tehlikeli bir noktaya gelmiş gibi oldu. Ben açıkçası annesini yani o şekilde gördükten sonra o yaşadığı şok anını bir türlü anlamlandıramadım. Yani donup kalması çok enteresan değil mi sence de? Orada yani sanki kendisi de o noktaya gelecekmiş gibi, bir dehşete kapılmış gibi bir izlenim uyandı bende. Sanki hani ben de acaba sonunda bu insan gibi bir konuma mı geleceğim, bu hale mi geleceğim şeklinde. Zaten Şan'ı da bunu söylüyor yani o olaydan korktuğunu. Ama tekrar hani Şan'a döndüğünde de yani yine bir erkek figürü sonuçta. Kendisine sanki bir kurtuluş olacakmış gibi yine buna sarılıyor. Sanki biraz öğrenilmiş çaresizlik var gibi bir durum söz konusu. Yani niye sürekli erkekleri çıkarıyor mesela anlatı karşısına? Ve sanki yani kaçtığı şeye niye... Başka hiçbir şey seçeneği yokmuş gibi. Geri dönmesi de çok şey. Yani hani insan çocuğunu falan hani düşündüğü için belki babasız büyümesin diye düşünmüş olabilir gibi ben önce algıladım ama sonradan hani aslında kendisi sığınmak istiyor adama. O da çok ilginç. Yani o istismara sanki normalmiş gibi karşılayıp onu bir şekilde yani tehlikeli bir şekilde hani alışmış gibi geliyor bana. Yani bu hani bilmiyorum tipik bir kurban şeyi davranışı mı? Orayı hiç çözemedim.
Aslında en başında şimdi tartışırken dedik ya bu aslında tekil bir şiddet değil. Daha doğrusu Şan'ın uyguladığı bir şiddetten ibaret değil. Yani tam tersi bunun toplumsal sistematik bir şiddet olduğunu, sosyal güvencesizlik ve çalışma yaşamındaki sınırlı haklar ile şiddetin yeniden üretildiği zemine de işaret etmiştik. Dolayısıyla Alex gibi milyonlarca kadın da şiddete uğramalarına rağmen hatta ve hatta babası tarafından, abisi tarafından cinsel istismara maruz kalmasına rağmen herhangi bir sosyal ve maddi güvencesi olmadığı için o eve geri dönüyor. Ya bu çok yaygın. Alex'in eve geri döndüğü anda tüm bu yaşadıklarını artık tek başına göğüsleyemediği ana tekabül ediyor. Yoksa onun katlanılabilir bir ilişki yaşadığını düşünmesiyle ilgili değil geri dönüşü. Kadına yönelik toplumsal cinsiyetçi yaklaşım ile egemen sınıfın çıkarlarını kesiştiren noktada devletlerin kadınlara yönelik şiddet politikasızlığını da anlamak mümkün. Yani güvencesizlik, iş ve çalışma alanlarına hakim olurken toplumsal yaşamı da belirleyen bir hale geliyor. Kadınların çalıştığı fabrika ve iş yerlerinde kreşlerin olmaması, yaşlı engelli bakımının kadınların omzuna yüklenmesi gibi bir takım gerçeklikler bu kadınların toplumsal yaşamını, aile bireyleriyle kurulan tahakküm ilişkisini de belirliyor aslında. Yani mesela ailede tedavi ihtiyacı duyan hasta bir bireyin varlığı dahil kadının kendi yaşamına dair söz hakkını, tahayyülünü sınırlayıcı bir hale geliyor. Bir şekilde neoliberal dönüşümle artan güvencesizlik kadınlar üzerinden kompanse edilmeye çalışılıyor aslında. Yani devletin kendi sorumluluğunu kadına, aileye bir şekliyle yerleştirdiği bir sürecin sonucu bu. Öyle ya da böyle şiddete, istismara maruz kalan bu insanların çaresizlikten ve seçeneksizlikten aslında o evlere geri döndüğünü görebiliyoruz. Hani bu pencereden baktığımız zaman. Zaten Alex'in eve döndüğünde bir depresyona girdiğini de görüyoruz. Depresyona giriyor ama bu durumun yani yaşadığı şeyin farkında. Orada bir kanıksama ya da şiddeti normalleştirdiği bir durum da yok. Aksine bir çaresizlik var. Yani o kuşatılmışlığın içinden çıkamama durumuyla karşı karşıya kalıyor Alex. O yüzden yeniden söylemek lazım. Buradaki şiddet tekil bir şiddet değildi hiçbir zaman. Tam tersine bu sistem bütün unsurlarıyla kadının bu tahakküm içinde kalmasını zorluyor. Kal diyor orada. Bu şiddete uğrayacaksın. Neredeyse yeniden üreten bir pozisyonu var devletin bu şiddetleri. Yani hakikaten sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde de değil, bu dünyanın her yerinde kadınlar şiddetten kurtulamasın, aileye mahkum edilsin diye devlet eliyle neredeyse her yol deneniyor. Alex'in hikayesinde de gördüğümüz üzere kreş yardımını alması için evinin olması gerekiyor. Sığınma evinde kalabilmesi için bir iş bulması gerekiyor. Yani bir loop içerisinde aslında Alex'in hayatı. Bu hayatta kalma mücadelesinde sürekli önüne çıkan bir tümsek var ve bu tümsekleri sürekli aşması gerekiyor. Ve bu tek başına bir kadının gerçekten yalnız başına göğüsleyebileceği bir şey değil. Dolayısıyla şiddete rağmen o evde kalmak bir seçenek değil ya da iradi bir tercih de değil. Tamamen artık bir zorunluluk haline geliyor.
Ya sonuçta şöyle düşündüm ben. Evet, erkekleri karşı çıkarıyor anlatı sürekli bir kurtuluş vesilesi olarak önüne sürüp duruyor ama hayatında bir şekilde hani zora sokanlar da sürekli erkekler. Mesela Şan'ın çalıştığı ve kaldığı evde o ev sahiplerine karşı hani kendisini kötü duruma düşürmesi, insanların salonunda yarı çıplak ortaya çıkması falan. Yani sonra işine gittiği arabayı gidip geri vermesi neyse. Yani adam sürekli insanlar bir şekilde hayatındaki insanlar Alex'i sanki aşağı çekiyorlarmış gibi bir durum söz konusu. Yani bu da neden hayatından çıkarayamıyor noktasına getiriyor. Hani annesine de ben açıkçası hani son bölümlerde merhamet etmesini birazcık yani tehlikeli buldum ve yani inşallah dedim kadın bununla tekrar hani Montana'ya falan gelmeye çalışıp kalkmaz. Çünkü yani ama rasyonel bir şekilde düşündüğü zaman yani hayatta yanımda olmasını isteyeceğim bir insan değil. Yani öyle olsaydı zaten hani benim çocuğum var, işim var. Ben bu insana nasıl bakacağım diye psikiyatri koğuşuna hani yatırmalarına da izin vermezdi gibi geliyor. Yani biraz da aslında hani kendi yaptığı seçimlerden ziyade insanın hani hayattaki etrafındaki insanları biraz hani değerlendirmesini yani gerektiğini sanki söyleyen bir vurgu var gibi geldi bana. Yani ben hani annenin peşlerine takılmasını açıkçası hiç istemedim. Hele en son yanında gördüğümüz o çok garip tipten sonra bilmiyorum yani belki de yani o şeyi de insanları hani hayatından çıkarmadaki o gösterdiği güçsüzlük de belki bir şekilde orada annesinden hani veya işte ailesinden göremediği de bir sonucu olarak gördüm ben. Sen ne diyorsun bu duruma?
Aslında annesiyle olan ilişkisine, babasıyla olan ilişkisine ve Şan'la olan ilişkisine baktığımızda onlarla kurduğu tüm bağlantılar çocuğu yani Medya'yı bırakmak zorunda olduğu zamanlar oluyor. Yani yine aslında çocuğun bakımının bütün haliyle kadının omzunda olduğu bir gerçeklikte aile bir dayanışma kurumu olarak Araksak kendini sürdürüyor diyebiliriz. Dolayısıyla kadın ne yapıyor? Ya annesine bırakıyor, ya Şan'a, ya babasına bırakıyor çocuğunu. Çünkü çalışmak zorunda. Kaldıkları geçici sığınma evinde kendilerini sürekli kılabilmek için bir iş bulması gerekiyordu. O yüzden kreşe veremediği için çocuğunu aile üyelerine bir şekliyle çocuğuyla Medya ile ilgilenmelerini sağlıyor. Yani artık tabii babasının onunla olan ilişkisine mesafesine rağmen gidiyor o eve ya da annesine de aynı şekilde. Artık dişini sıkıp her şeyi göze alarak çünkü kendisinin dediğim gibi çalışması gerekiyor. Aslında devlet politikalarının eksikliğinde bu sosyal güvencesizlikte kadınlar maalesef çevrelerindeki toksik ilişkilere mecbur bırakılıyorlar diyebiliriz. Yani kadının tek başına etrafındaki herkese sizi umursamıyorum, yoluma bakıyorum diyebileceği maddi bir koşul da yok. Ne kadar istese de ya da tercih etmek istese de.
Ya buradan ben Türkiye'deki kadınların hikayesine biraz şey dönelim diyorum sığınma evleri meselesine. Burada yani sen mesela Alex'i bizim coğrafyamıza koysan nasıl olurdu sence? Bence durumu çok daha kötü oluruz gibi geldi bana.
Baştan da biraz bahsetmiştim. Yeni dergisi bir dosya yaptı bu dizilerle ilgili. Orada Ekmek ve Güne çok biraz meseleden bahsediyor. Türkiye'deki süreci de şöyle anlatıyor. Sığınma talep eden kadınlar öncelikle aile mahkemesine yönlendiriliyor. Polisler diyor ki ailede böyle meseleler olur. Babandır, abindir, eşindir deyip olayın aile içinde çözülmesi gerektiğine dair bir takım nasihatlerde bulunuyorlar aslında. Bu çok rastladığımız bir şey, çok da yaygın. Ya da tersine sığınma evlerinin şartları çok kötü, sen orada yapamazsın, çocuğunu da almazlar gibi yıldırıcı sözler deniliyor. Bunun da etki etmediği durumda geçici sığınma evi bir seçenek haline geliyor. Aslında Alex'in yaşadığı süreçte çok benzer. Geçici olarak kalabiliyor kadınlar bu evlerde. Geçici olarak kaldığı süreçte de eğer ki iş bulamıyorsa, hayatını devam ettiremiyorsa kalma süresi dolduğunda oradan çıkması istemiyor. Burada ne oluyor? Kadınların büyük bir kısmı zaten şiddet gördüğü, cinsel istismara uğradığı eve geri dönmek durumunda kalıyor çocuklarıyla beraber. Dolayısıyla kadın evlerinde, kadın sığınma evlerinde durum birazcık böyle Türkiye'de. Yani kadınları koruyan yasalara baktığımızda bizler İstanbul Sözleşmesi'nde ve 6284 sayılı kanunda ısrarcı olmamızın sebebi de bu. Ama İstanbul Sözleşmesi varken bile kadınlar o yasanın uygulanması için büyük bir mücadele verdiler. Yani bu yasa uygulansın diyorsun, koruma kararı çıkartıyorsun. Yasayı uygulaması gerekenler diyor ki gerek yok, evde aile fertleri arasında çözersiniz kendiniz diyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Örgütlü bir mücadele, bir basınç olmadığı sürece temel haklarımızı bile koruyacak durumda olamıyoruz ne yazık ki. O yüzden bu tüm setlerle tek başımıza baş etmemiz mümkün değil. Bugün 8 Mart haftasındayız, onu da söyleyelim. Yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar tüm seklere rağmen örgütlenmeye çalışıyorlar. Yan yana gelmeye çalışıyorlar, taleplerini tartışıyorlar. Ve hiç olmadığı kadar son dönemde özellikle kadınların örgütlü mücadelesi, dayanışması yükselmiş durumda. Özellikle insancıl bir yaşam için tüm bu baştan beri değindiğimiz ekonomik ve toplumsal tahakküm düzenini yıkmak için ve kadınların ezilen bir cins olarak yaşadığı tüm eşitsizliklere karşı kadınlar birleşiyorlar.
Diziye en son bölümüne tekrar dönersek, açıkçası Şan'ın orada hani havluyu atmasaydı sanki yine kadının lehin, yani lehine olmayan bir sonuç çıkacakmış gibi bir hisse kapıldım. Neden sence sistemler yani erkeklerin uyguladığı şiddeti tespit etmekte bu kadar aciz kalabiliyor? Ama kadını sorgularken birden çok cevval kesili veriyorlar. Yani adam orada ayakta bile duramıyor. Ama eğer hani parkta kızını bağırıp orada bir şekilde açık vermiş olmasaydı, ki muhtemelen orada insanlar onu gördüğü için o şekilde davranmış olabilir. Yani orada bir şekilde bir açık vermiş olmasaydı oradaki sisteme karşı, yine aynı şekilde haksız bir savaşı sürdürecekti ve zaten hani çocuğu da hiç istemediği halde bunu, yani bir şekilde o sistemsel olarak, yani kadını da sanki istenilen şeyi yapmadığı için, orada evde kalmadığı için cezalandırıyormuş gibi bir durum söz konusu mu sence? Yani evinde oturmadığı için, terk etmeyi seçtiği için. Orada dizi sanki kendisi çocuğun velayetinden vazgeçip, hani ben bu çocuk için tehlikeli olabilirim deyip vazgeçmiş gibi gösterdi hani o araba otoparktaki sahnede. Ama sanki bana orada hani birileri aslında şahit oldu, orada bir açık verdi kendisinin aleyhine olabilecek ve hani o yüzden vazgeçmiş gibi. Yani orada sanki kadını cezalandırmak için çocuğa bir şekilde bir meta gibi, hani sanki bir şey nesneymiş gibi el koymaya çalışıyormuş hissi var. Bana yani biraz öyle geldi açıkçası.
Tam sahneyi hatırlayamadım. İzleyeli bayağı oldu. Ama kendisinin de çocuğu hak etmediğine dair bir sorgulama yaptığını, hatta Şan'ın zaman zaman en azından ayıkken iyi baba olduğunu vurguladığını hatırlıyorum.
Ben şeyi düşündüm, yani sistem içerisinde hani diziden de hani bağlantılı olarak çocuk sanki kadınları cezalandırmak için mi hani el konulmak isteniyor gibi, yani erkekler tarafından. Yani ben hani sonuçta bir erkeğin bir kadın kadar geçip bir çocuğa bakabileceğine inanmıyorum. Ama bir şekilde bu bir hani kadına bir yaptırım nesnesi olarak kullanılıyor gibi. Yani dizide de sanki bunu vurguluyormuş gibi ben algıladım. Yani çocuk üzerinden daha çok, yani evet sen evinde oturmadın, İşte ben de o zaman senin çocuğun da olurum.
Burada biraz da şu var. Çocuktan mahrum ederek intikam alma, kadını cezalandırma gibi bir amacı olabiliyor. Bir karşı hamle olarak erkeklerin sıkça başvurduğu bir şey bu. Hani çocuğun velayetini almaya çalışmak. Kadınlar sıklıkla çocuklarıyla sınanıyorlar aslında. Ya da boşanmak istemeyen erkeklerin kadının hayatında varlığını sürdürmek, kendini çocuk yoluyla hatırlatmak ya da bir tehdit unsuru olarak kullanmak da olabiliyor çocukların aracılığıyla.
Belki bir şekilde kendi aileleriyle, anneleriyle kurdukları hani ilişkilerin de belki problematik olmasından kaynaklı, hani bizim ülkemizde de sonuçta biraz öyle. Dizi örneğinde de zaten annesinin sonunda alkolik olduğunu itiraf ediveriyor. Yani bir şekilde belki de orada o eril bakışın kırılma noktası yine kadınlarmış gibi geliyor bana. Yani yetiştirilme şeyine etki edebilecek insanlarmış gibi geliyor. O da biraz şey problemli. Yani neden bir kadın hani bu şekilde bir erkek yetiştirsin diye bakıyorsun. Ama sonuçta yine canlı örneklere bakıyorsun. Yine hiç farklı değil. Yani diziye baktığın zaman çok gerçekçi geliyor. Kurgu gibi gelmiyor.
İşte o ideoloji aile içinde yeniden üretiliyor. Hem gündelik yaşam içerisinde hem farklı toplumsal mekanizmalarla kadınların her gün çarpıştıkları ya da içinde bulundukları farklı karşılaşmalar hem şiddeti hem de şiddeti oluşturan toplumsal koşulları yeniden ve yeniden üretiyor. Bu erkeklerin anneleri de aynı koşullarda yetişiyor aslında. Aynı ideolojiyle çarpışıyorlar. Dolayısıyla onlar da bu sarmalın bir parçası diyebiliriz. Doğrudan öznesi değil de orada bir nesneleşme süreci de var. Bu anlatılarda tekil hikayelere gidilmesi de bir anlamda şiddetin sistematikliğini de maskeliyor. Erkeklerin bu geçmişteki travmalarına, yani fail erkeklerine, şiddet uygulayan erkeklerin geçmişteki travmalarına, psikolojik hastalıklara odaklanan yapılar sistemin bozuşmuşluğunu da bir nevi atlıyor aslında. Çünkü sanki bu tekil durumlar sistemin anomalileri, çürük yumurtaları olarak gösteriliyorlar. Ya da tersinden anne figür açısından bakalım, kendi kızıyla dayanışamayan, kendi kızını anlayamayan, aksine ona şiddet gösteren erkekle yan yana gelebilen bir kadın profili var gibi. Baktığımızda ne kadar tuhaf, ne kadar mahkum edilesi bir durum. Ama o anneyi de bu döngünün bir parçası olarak görmek gerekiyor. Yani döngü demeyelim gerçi. Döngü dediğimizde sanki bir çaresizlik, bir çıkmaz, kaderci bir yaklaşım var gibi. Ama bir şekilde kendi süreçleri, kendi maddi koşulları, kendi çıkmazları, kendi seçeneksizliği üretiyor bu pratikleri bir yanıyla. O yüzden Alex'i de, annesini de ve diğer bütün bu çıkmaz içerisinden kendine bir seçenek göremeyen kadınların düştüğü zemin aynı zemin olabiliyor. O yüzden ben çok mahkum edici yaklaşamıyorum.
Çok teşekkür ederim Ekuzu. Tatkıların için.
Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti.
Çok keyifli bir sohbetti bizim için de. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.
Tamam, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Zeynep Şenel Gence ile Her Tarzdan Sohbetler.